Ayrım 21, sayfa 272. İmparatorluğun her seferinde bir parçasının eksildiği isyanlar, savaşlar, siyasi kaos, ekonomik çöküntü ortamında muhalefeti halletmeden devleti yönetmek mümkün görünmüyordu. Ama Mahmut Şevket Paşa suikastinin bugüne kadar aydınlatılmamış olması, faili meçhul kalması ve Makedonya cuntasının komplocu çeteci yöntemlere yatkınlığı dikkate alınırsa, suikastla ilgili kuşkular da doğal olarak artmaktadır. Öyleyse üç olasılık akla geliyor. Birincisi bunun gerçekten muhalefetin bir işi olduğudur. İkincisi bir zamanlar Abdülhamit döneminde ünlü hafiye teşkilatının etkin adamı olan 1908'de İttihatçılara katılan Mahmut Şevket Paşa ile keskin İttihatçıların yıldızı her zaman barışık olmuyordu. Mahmut Şevket Paşa zaman zaman teşkilattan gelen aşırı istekleri geri çeviriyor veya bu yönde direndiği oluyordu. Örneğin ordunun siyaset dışında tutulması gibi. Dolayısıyla cemiyetin hem paşadan kurtulup hem de bunu muhalefeti ezmek için bir fırsata dönüştürmek istemiş olması dikkate alınması gereken bir ihtimaldir. Üçüncü bir ihtimalde sadrazamın cemiyet içi bir hesaplaşma sonucu öldürülmüş olmasıdır. Üzerinde en çok birleşilen nokta ise partinin bu girişimden haberi olduğudur. İttihatçıların Baba Ali baskını ile ele geçirdikleri iktidarı temsil ile görevlendirdikleri Mahmut Şevket Paşa'ya karşı bir suikast yapılacağından haberleri var mıydı? Kendisine haber vermişler midir? Yoksa bildikleri halde paşadan kurtulmak için gevşek mi davranmışlardır? Dipnot: Tolga Ersoy, Osmanlı'da oyun çok, uzak geçmişten 1925'e. Ersoy, Erbil, Boztepe, Türkiye'de darbeler ve provokasyonlar kısa tarih. Özgür Üniversite kitaplı öteki yayınları 1998 sayfa 48. Suikastla ilgili kuşkular bir yana, kuşkuya yer olmayan şey Makedonya cuntasının fırsatı ganimet bilmesiydi. Suikast muhalefeti susturmak, bu amaçla da terörü tırmandırmanın gerekçesi yapıldı. Suikaste karıştığı iddia edilenler idam edildi. Cunta dışında her türlü muhalefet susturuldu. Her kesimden 400 muhalif, Mustafa Supi de dahil, Sinop Kalesi'ne sürgün edildi. Buradaki muhalif kelimesini nüanse etmek gerekiyor. Zira bu 400 kişi arasında adi suçlular da vardı. İttihatçılar bu tür komplo ve darbelerde civcivi yumurtadayken ezme taktiğini uyguluyorlardı. Böylece yaratılan terör sayesinde muhalefeti ezmenin koşulları yaratılmıştı. Mahmut Şevket Paşa suikastıyla artık iddiatçılara uzun iktidar dönemi açılıyordu. 1918-1922 ara dönemi de dahil yaklaşık 37 yıl, 1913-1950 iktidarda kalacaklardı. Bu arada cemiyetin adının Cumhuriyet Halk Fırkası, daha sonra partisi olarak, devletin adının da Türkiye Cumhuriyeti TC olarak değiştirilmesi gibi yenilikler de olacaktı elbette. 5 yıllık milli mücadele döneminde bir sarsıntı geçiren İttihatçı iktidarı 1922'de tekrar toparlanıp kaldığı yerden yoluna devam edecekti. Elbette bu zaman zarfında imparatorluk tarihe karışacak, imparatorluğun yaklaşık 24 milyon kilometre kare alanından 780 bin kilometre karelik bölümünde yeni devlet varlığını sürdürecekti. 3. Panturanizm macerası ve çöküş. Tanzimat döneminde yaratılmaya çalışılan Osmanlı milleti, İttihad-ı Anasır paradigmanın iflas ettiğinin anlaşılması, onun arkasından da İslam Birliği oluşturma çabalarının sonuç vermemesi, Balkan Savaşı ile bir Balkan devleti olarak kurulan imparatorluğun Balkanlardan atılması, vatanı kurtarmak üzere sahneye çıkan Jön Türklerin önce kendi vatanını kaybetmesi, Düveli Muazzama'nın artık imparatorluğu paylaşma niyetini ortaya koymasıyla, İttihatçılar yeni bir çıkış yolu olarak ırk temeline dayalı bir Türk Birliği projesinden medet umdular. Onları böyle bir stratejik tercihe yönelten iki neden vardı. Birincisi, 20. yüzyılın başında Avrupa'da ırkçı milliyetçilik yükselişe geçmişti. Yenilikçi batıcı komprador iddiatçı elitin bu akımdan etkilenmesi işin doğası gereğiydi. İkincisi, emperyalistler kervanına geç kalan Almanya, Orta Doğu'dan Osmanlı İmparatorluğu demekti. Pay almak için Abdülhamit devrinde pan-İslamizm kartını oynayıp sonuç alamayınca, iddiatçıların iktidara gelmesiyle pan-Turanizm kartını oynamayı yeğlemişti. İddiatçılar başta Makedonya'dan atılmaları olmak üzere sürekli toprak kaybetmenin sorumlusu olarak İngiltere ve Fransa'yı görüyordu ki bu haklı bir tespitti. Son dönemde Alman nüfuzu artmakta, İngiliz hayranlığının yerine Alman hayranlığı almaktaydı. Bir emperyalist güç yerine bir başkasına dayanma yaklaşımı yenilikçilik döneminin bir Osmanlı geleneğiydi. Oysa bir emperyalist güç yerine başka bir emperyalist güce dayanma tercihi sonunda emperyalist çözüme razı olmaktan başka bir şey değildir. Bir kere Osmanlı milleti projesi iflas edince diğerleri de sorun yaratma potansiyeli yüksek, gerçekleşmesi olanaksız değilse şüpheli çıkış arayışlarıydı. İslam Birliği projesi kaçınılmaz olarak Müslüman olmayan unsurları dışlıyordu. Irk temeline dayalı panturanist bir Türk Birliği projesi ise hem Müslüman hem de Türk olmayanları dışlıyordu. Üstelik böyle bir yola girildiğinde etnik olarak Türk sayılanların bulunduğu yerlerden çekilmesi gibi ilave bir sorun da ortaya çıkacaktı. İttihatçılar retorik olarak en azından iktidara geldikleri ilk yıllarda amaçlarının hala tüm etnik, dini, mezhepsel ve benzeri unsurları bir arada tutmak, Osmanlı milletini yaşatmak, velhasıl amaçlarının ittihada ana asır olduğunu söyleseler de artık Osmanlı dediklerinde Türk demiş olduklarının farkındaydılar. Onların ittihada ana asır perspektifleri Türk milliyetçiliğini yapmalarını engelliyordu. Herhalde başkalarının milliyetçiliğini engellemek isterken kendilerinin milliyetçilik yapması düşünülemezdi. Nitekim Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Hariciye Nazırı Halil Menteşe, anılarını kaleme aldığı kitabında Türklerin yurt içindeki muhtelif unsurları birleştirmek zorunda oldukları için Millet Meclisi'nde biz Türk'üz demeye cesaret edemediklerini yazıyor. Bakınız Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin anıları İstanbul 1986 sayfa 13. İttihatçıların ırkçı milliyetçiliğe teveccüh etmelerinin bir nedeni de ulusçuluğun yaygınlaştığı bir dönemde imparatorlukta da çekingen bir Türkçülük akımının ortaya çıkmasıydı. Gerçi başlarda söz konusu olan daha çok bir kültür milliyetçiliğiydi. Ama zamanla halk katında olmasa da Batı eğitimi görmüş kesimlerde milliyetçilik bilinci oluşmaya başlamıştı. Halkta da tersinden bir milliyetçilik sezilebilirdi. Bu gerçek anlamda bir milliyetçilikten çok Batı'ya ve Rusya'ya düşmanlığın tersinden yansımasıydı. Başka türlü ifade etmek gerekirse, İslami kimliğe dayalı tepkinin dışa vurumuydu. Bu arada milliyetçiliğin siyasi bir proje olarak formülasyonunda Rusya Türkleri ve Rusya'dan gelen muhacirler, Yusuf Akçura ve benzerleri dikkate değer bir rol oynadılar. Her şeye rağmen bir ideoloji olarak milliyetçiliğin esas itibariyle yönetici sınıf katında kaldığını, oldum olası asıl milliyetçi olanın devlet aygıtının adamları olduğunun bilinmesi önemlidir. Milliyetçilik daha aşağılara pek inememiştir. Buna karşılık her dönemde yönetici klik tarafından bir siyasi manipülasyon aracı olarak kullanılmıştır. İttihatçıların bağnaz milliyetçiliği bir siyaset aracı olarak hoyratça ve saldırgan bir tarzda kullanmaları onların psikolojik durumundan bağımsız değildi. Nitekim 1908'den sonra aracın direksiyonuna geçerek hürriyeti getirip vatanı kurtarmak iddiasıyla ortaya çıkan Jön Türkler, Balkan Savaşı bozgunundan ve Balkanların tamamının kaybedilmesinden sonra vatansız muhacirler durumuna düşmüşlerdi. Bu durumun söz konusu kesimin bilincinde derin bir sarsıntı yaratması kaçınılmazdı. Özellikle Ermeni ve Rumlara yönelik temizlik harekatının aldığı biçim dikkate alınırsa, sorunun psikolojik ve çayla da ilgili yanı olabileceği bir düşünce olarak akla geliyor. Zira kendisini yok olmanın eşiğinde hisseden bir ulus, buna yol açtığına inandığı topluluğu toptan imha etmekle bir an bile tereddüt etmemiştir. Dipnot: Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İmge Kitabı 1999 sayfa 125. Jön Türk darbesinin ikinci yılında Osmanlıcılık rüyası bir daha görülmemek üzere ortalıktan çekiliyordu. Manastır'daki İngiliz konsolos vekili Talat Bey'in 1910 yılının Ağustos ayında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir gizli toplantısında şu konuşmayı yaptığını ileri sürüyor. Meşrutiyetin şartlarıyla Müslüman ile gavurun eşitliğinin teyit edildiğinden haberdarsınız. Fakat siz ve herkes bunu gerçekleştirilemez bir ideal olduğunu biliyor ve hissediyorsunuz. Şeriat bütün geçmiş tarihimiz, yüz binlerce Müslümanın duyguları ve hatta kendilerini Osmanlılaştırmak için yapılan bütün teşebbüslere inatla direnmiş olan bizzat gavurların duyguları gerçek eşitliğin kurulmasını aşılmaz bir engel teşkil etmektedir. Biz gavuru sadık bir Osmanlı haline getirmek için başarısız kalan teşebbüsler yaptık. Balkan Yarımadası'nda küçük bağımsız devletler Makedonya sakinleri arasında ayrılıkçı fikirleri yaymak mevkiinde kaldıkları sürece de bütün bu çabalar kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkumdur. Bundan dolayı imparatorluğu Osmanlılaştırma görevimizi başarıncaya kadar Balkan devletlerinin tahrik ve propagandasına nihayet son verdikten sonra sonunda başaracağımızı şimdiden söylemeye cesaret ettiğim uzun ve zahmetli bir görev, eşitlik bahis söz konusu olamaz. Dipnot aktaran Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, sayfa 217-218. Emperyalist devletlerde Jön Türklerin devleti kurtarmak için artık milliyetçiliği esas alan bir rotaya girmekte olduklarını farkındaydı. Nitekim İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçisi G. Lowther, Londra'ya geçtiği bir notta, komitenin Türk olmayan bütün unsurları sempatik ve meşruti yollarla Osmanlılaştırma fikrini tamamen terk etmiş olduğu uzun süreden beri aşikardır. Onlar için Osmanlı açıkça Türk anlamına gelir ve şimdiki Osmanlılaştırma politikaları Türk olmayan unsurların bir Türk havanında dövülmesinden ibarettir, diyor. Dipnot, Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu. Emperyalistler arası Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasıyla başladı. Her ne kadar savaşın görünen nedeni Avusturya Macaristan tahtına aday Arşidük François Ferdinand ve eşinin bir suikast sonucu Bosna'da öldürülmeleri ise de asıl neden büyük kapitalist ülkeler kervanına geç kaldırıldığı için emperyalist paylaşımda haksızlığa uğradığını düşünen Almanya'nın mevcut emperyalist statükoya itirazı ile ilgiliydi. Latince bir deyimdeki gibi, tarde venientibus ossa, sofraya geç gelene kemik kalır. Almanya diğer sömürgeci emperyalist devletler kadar güçlü olduğu halde bölüşümden yeteri kadar pay alamadığı, haksızlığa uğradığı bilinciyle çözümü yeni bir bölüşümü zorlamakta görüyordu. Çöküş sürecine çoktan girmiş, her seferinde bir yerlerini kaybedip sürekli olarak budanıp küçülen Osmanlı İmparatorluğu'nun iddiatçı yöneticileri de bu gidişi durdurmak, mümkünse tersine çevirmek için bir çıkış yolu arayışı içindeydiler. Ufukta görünen büyük savaşta menüye dahil olmakla menüyü oluşturanlardan olmanın ne demeye geldiğinin bilincindeydiler. Ya bölüşenlerden olursun ya da bölüşülen olursun ikileminin farkındaydılar. Onlar için bu büyük bölüşüm kavgasının dışında kalmak demek, bölüşülen olmak demekti. İşte dönemin Osmanlı yöneticilerini savaşta taraf olmaya iten asıl saik bu idi. Yoksa eskileri ileri sürüldüğü ve kolayca da inanıldığı gibi Osmanlı Devleti'ni savaş macerasına iten neden iddiaçıların koyu birer Almancı olmaları değildi. Elbette tarihte bireyin rolü önemsiz değildir. Ama bu belirleyicilik ancak belirli bir temel üzerinde ve verili koşulların çizdiği sınırlar içinde söz konusudur. Enver Paşa'nın, değilse Triumvira'nın, Enver, Talat, Cemal, Alman hayranlığından çok yukarıda değindiğimiz menüye dahil olmama kaygısı imparatorluğun savaş macerasına atılmasının asıl nedeniydi. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu'nun bir oldu bittiğiyle savaşa katıldığı doğruydu ama bu durum oldu bittiğinin gerisindeki temel nedenleri göz ardı etmeyi gerektirmezdi. Yukarıda da söylediğimiz gibi imparatorluk çoktan Alman nüfuzu altına girmişti ve iddiatçılar özellikle de Triumvira Almanların yenilmezliğine inanmış gibiydiler. Daha savaş başlamadan önce ordu neredeyse Alman komutasına verilmişti. Mareşal Limon von Sanders ordu genel müfettişiydi. Enver Bey hızlı terfi ile önce paşa, arkasından da harbiye nazırı ve genelkurmay başkanı yapılmıştı. Bu arada hanedandan Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evlenip saraya damat, hanedanla da akraba olmuştu. Bu evlilik bir aşk evliliği olmaktan çok Enver'in hilafet makamının ideolojik prestijinden yararlanma kaygısıyla ilgiliydi. Bütün bu nedenler Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük savaşta Almanların safında yer almalarını kolaylaştırsa da neden böyle bir tercih yapıldı sorusunun cevabını dönemin iddiatçı sadrazamı Prens Said Halim Paşa vermişti. Başımıza gelen yenilgiler üzerine bir müttefik bulmak için her tarafa başvurduğumuz ve hatta Yunan devletine kadar müracaat ettiğimiz halde bir sonuç sağlayamadık. Şimdi üçlü antlaşmaya girmek için bir fırsat çıktı. Bu devletin geleceğini kurtaracaktır. Almanlarla bir savunma anlaşması yapılması hususunda görüşmelere girişmek için bir yetki belgesinin verilmesi gereklidir. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim sayfa 127. İddiatçılar Almanya, Avusturya, Macaristan tarafında savaşa katılmak zorunda kaldılar. Bu savaşta batıda kaybettikleri toprakları doğuda kazanmayı, tüm Türkleri panturanizm yani ırkçı Türkçülük bayrağı altına toplayarak yitirdikleri gücü ve ihtişamı restore etmeyi umuyorlardı. Romantik Turancı milliyetçilik iddiatçı ekibin tamamını değilse de Triumvirat'ı büyülemiş görünüyordu. Aslında panturanist iddiatçı proje gerçekleşme şansı olmayan bir projeydi. Zira böylesi bir hedefe angaje olmak demek, emperyalist olmadan emperyalist hedefler peşinde koşmak demektir. İmparatorluk kapitalist emperyalist değil, kapitalistler emperyalistler tarafından çoktan yarı sömürgeleştirilmiş durumdaydı. Öyleyse iddiatçılar bir İngiliz atasözünde olduğu gibi, "A blind man in a dark room looking for a black cat that is not here." Anlamı kör adam karanlık odada bulunmayan kara kediyi arıyor. Bir şeyi olmadığı yerde arıyorlardı. Panturanizm projesiyle Kafkaslardan İran Azerbaycan'ına, oradan Orta Asya'ya kadar tüm Türkleri ve Türkiye toprakları içine alan büyük bir Türk imparatorluğu düşleniyordu. daha savaşın ilk aylarında dünyadaki tüm Türkleri içine alan bir Turan İmparatorluğu oluşturma hedefinin içini boş bir hayal olduğu anlaşılmaya başlanmıştı bile. İttihat çekip esas itibariyle Makedonya kökenliydi ve Makedonya'da atılmış, köklerinden koparılmıştı. Bu durum geri kalanın da süratle kaybedileceği korku ve kuşkusunu büyütüyordu. Osmanlı yönetici sınıfı kendini yok olmanın eşiğine gelmiş gibi hissediyordu. Eğer yegane çıkış yolu olarak ırk temeline dayalı milliyetçilik söz konusu ise, öncelikle böyle bir projenin önünde duran engellerin bertaraf edilmesi gerekirdi. Türk ırkına dayalı bir milliyetçilik için sorun yaratabilecek unsurlar, Ermeniler, Anadolu Rumları, belki sayıları diğerleri kadar çok olmasa da Asuriler, Keldaniler, Kürtler ve Araplardı. Araplar Müslüman idiler ve onlardan vazgeçebilirlerdi. Zira tek ulus projesi içinde Araplara yer yoktu. Asimile edilip Türkleştirilmeleri olanaksız görünüyordu. Geriye Müslüman olan Kürtler kalıyordu ki fazla sorun çıkarmayan, üstelik ön saflarda savaşan Kürtlerle ilgili sorun ertelenebilirdi. Jön Türklerin Türk ırkına dayalı bir ulus oluşturma projesi imparatorluk dahilindeki etnik unsurları üç gruba ayırıyordu. Türkler, kendileri pek farkında olmasalar da etnik köken olarak Türk sayılanlar, Türkleştirilebilir olanlar, Çerkezler, Lazlar ve benzerleri, hem etnik köken itibariyle Türk olmayan hem de Müslüman olmayan unsurlar, Ermeniler, Anadolu Rumları, Asuriler, Keldaniler. İşte Ermeni tehciri olarak sunulup bilineni bu bütünlük içinde kavramak gerekir. Dolayısıyla asıl amaç Anadolu'yu ırkçı milliyetçilik projesi için sorun yaratan veya yaratma potansiyeli olan unsurlardan temizlemekti. Bu amacın gerçekleşmesi Ermeni tehciri denileni aslında Ermeni katliamı gündeme getirmişti. Ermeni katliamı ile ilgili olarak Vahak'ın de Dadrian'ın şu değerlendirmesi sorunun esasını kavramak bakımından önemlidir. Birinci Balkan Harbi'nde Türkler Balkanların büyük bir kısmını kaybedince büyük bir korku ve paniğe kapıldılar. Şark'taki halklar da başkaldırırsa Şark'ı da tamamen kaybederiz. Bunlar başkaldırmadan bir çare düşünelim dediler. 1913 yılında Ruslar Türklere Ermeniler için bir reform paketini bir nevi zorla kabul ettirdiler. 1914 Şubat ayında bir yeni reform paketi daha imzalandı. Ele geçirdiğim belgelere göre İttihat ve Terakki'nin gizli bir komitesi bu reformları uygulamayacaklarına dair karar almış. Zira reform yapılmış olsaydı bölgenin istikrarı artar ve Ermeniler güç sahibi olur, ileride başkaldırırlar diye katliam kararı alıyorlar. Ermenilerin katledilmesinin bir nedeni de şu, Ermenilerin çalışkan varlıklı kesimi oldukça fazlaydı. Ermenileri katlederlerse mallarını ganimet diye talan edebileceklerini düşündüler ve nitekim yaptılar da. Dipnot, Vahak'ın N. Dadrian'la söyleşi, ek gündem 14 Mart 1998 söyleşi Aydındere. Aslında katliamı bir halkın imhası köklerinden koparılıp atılması olduğu kadar, Dadrian'ın da ifade ettiği gibi aynı zamanda bir iç fetih saymak da mümkündür. Öyle ya da böyle sonuç ortadadır. Toynbee'nin haklı olarak belirttiği gibi Ermeni karşıtı önlemlerin hızına bakıldığında, Ermeni nüfusun Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamında yok edilmesinin önceden tasarlanmış sistematik bir girişim olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve açıkçası büyük oranda başarıyla uygulamışlardır. Bu nedenle Talat Paşa 31 Ağustos 1916'da artık rahatlıkla La question Arménienne n'existe plus, Ermeni problemi artık mevcut değildir diyebiliyordu. Dipnot, Taner Akçam İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İttihat ve Terakki'den Kurtuluş Savaşı'na, İmge Kitabevi Ankara 1999 sayfa 312. Bugün artık amacın tehcir ettirmek olmadığı, Ermenileri bertaraf etmek olduğuna dair sayısız kanıt bulunmaktadır. Gerçek durumu görmek için de ırkçı ön yargılardan arınmak, resmi tarih dışı bir bakışı içselleştirmek yeterlidir. Söz konusu olan tehcir yani zorunlu göçertme değil, kavramın gerçek anlamında bir katliamdır. İttihatçı klik Anadolu'yu Türkleştirmek için Ermeni ve Rumlardan, bu arada diğer Hristiyan unsurlardan, Asuriler, Keldaniler kurtulmak istiyor, bu amacın gerçekleşmesi için savaş ortamına uygun bir fırsat olarak görüyordu. Fakat bunu resmi söylem dışında ittihatçı yöntemlerine uygun olarak gerçekleştiriyordu. Sorun görünen devletin kabinesinin veya yetkili organlarının gündemine hiçbir zaman resmi olarak girmiyor, başka kanallara sokularak kotarılıyordu. Başka türlü söylersek bu açık işi gizli devlet üstlenmişti. Ama çalınan minare çok büyük olunca mutlaka ve zorunlu olarak kılıftan taşardı. Tüm çabalara rağmen katliamı gizlemek, yalanı sürdürmek mümkün olamadı. İttihatçılar söz konusu olanın bir katliam olmayıp bir tehcir olduğunu, savaşta Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaparak ihanet içine girdiklerini, ordunun güvenliği için Ermenilerin tehcir ettirildiğini ve benzeri şeyleri ileri sürmüşlerdir. Bugün de benzer argümanlar ileri sürülmekte ve insanlar da buna inanmaktadır. İlginç ama şaşırtıcı olmayan bir hususla kendilerini solda sayan kimi aydınların da benzer görüşleri savunacak kadar pişkin davranabilmeleridir. Eğer sorun ihanet denilenle sınırlı olsaydı ve eğer askeri güvenlik kaygıları gerekçesiyle tehcir yoluna gidilmiş olsaydı, 1. Jandarmalarla katiller sürüsü hapishanelerden çıkarılıp kısa bir eğitimden geçirilerek Ermenilerin üstüne sürülmezdi. 2. Eğer iddia edildiği gibi askeri güvenlik gerekçesi söz konusu olsaydı, göçün yönü ordu güvenliğine uygun yerlere doğru olması gerekirdi. Oysa tam tersinin yapıldığı biliniyor. Ermenilerin sürüldüğü bölgelere bakıldığında bunların ordu güvenliği gerekçesiyle hiç de ilgili bölgeler olmadığı görülecektir. 3. Gerçekten katliam değil de tehcir söz konusu olsaydı Ermenilerden boşalan yerlere Müslüman muhacirler yerleştirilmezdi. Zira güvenlik gerekçesiyle yapılmış bir zorunlu göç demek olaylar normale dönüp güvenlik sağlandığında göç edenlerin eski yerlerine dönmesini gerektirir. 4. Katliamın merkezi bir kararla sistematik olarak yapıldığının bir başka göstergesi de katliam emrini yerine getirmeyen yöneticilerin, vali ve kaymakamlar ve benzerleri cezalandırılması veya öldürülmesidir. Nitekim Lice kaymakamını Ermenilerin katledilmesi emrini yerine getirmez. Emrin yazılı verilmesini ister. Bunun üzerine görevden alınan kaymakam Diyarbakır'a çağrılır ve yolda öldürülür. Dipnot Taner Akçam İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu sayfa 276. Nihayet 5. Tehcir denilenin sadece savaş bölgeleri ya da rejim tarafından hassas sayılan bölgelerdekileri değil, tüm Ermenileri ve Ermenilerin yaşadıkları tüm bölgeleri kapsamış olmasıdır. Taner Akşam tehcir katliam tartışması ve yapılanı meşrulaştırmaya dönük argümanlarla ilgili şu yerinde tespiti yapıyor. Bizim bugünkü asıl sorunumuz burada yatıyor gözüküyor. Eğer bazı Ermenilerin veya örgütlerin Ruslarla işbirliği yapmış oldukları veya Van bölgesinde olduğu gibi ayaklanmaya teşebbüs etmiş olduklarını gerekçe göstererek savaş bölgesi dışı da dahil tüm Anadolu satında sakat, çocuk, kadın, ihtiyar demeden bir halkın toptan yok edilmesini mazur göstermeye, savunmaya çalışılıyorsa bunun arkasında oldukça tehlikeli bir mantığın yattığını görmemiz gerekiyor. Bu bakışta salt aynı din ulus grubuna da dahil oldukları için şu veya bu nedenle yığınlar halinde öldürülmesi, imha edilmesi gerekirse yapılabilecek bir eylem olarak kabul edilmektedir. Ağır bir yargı gibi gözükse de şu söylenmek zorundadır. Kadın, ihtiyar, çocuk, sakat demeden bir halkın kitleler halinde öldürülmesine bir haklılık veya makul bir neden aramaya çalışmak insanlığa karşı suç işlemekle bir ve aynı şey sayılmalıdır. Dipnot Taner Akçam İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu sayfa 326. Katliamda öldürülen insan sayısına dair farklı rakamlar ileri sürülmekle birlikte kesin olan ve rivayete mahal olmayan husus kökleri çok eskilere dayanan Ermeni halkının Anadolu'dan sökülüp atılmasıdır. Emperyalist savaş öncesinde Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermeni nüfusla ilgili olarak Osmanlı resmi kaynakları 1.3 milyon, Ermeni kilisesi de 2.1 milyon rakamını veriyor. Bu iki rakamın ortalamasından hareketle bir tahmin yapılırsa en az 800 bin ile 1 milyon civarında insanın tehcir katliam koşullarında öldürüldüğü, telef olduğu söylenebilir. Geriye kalanı sürgünden sağ kalabilenlerle sürgüne yollanmayan ve Rusya'ya kaçmayı başaranlar oluşturuyordu. Ortaya atılan rakamlara dayanan gevşek tahmine göre bile kaçıp kurtulabilenlerin toplam sayısının 600 binin üstüne çıkmadığı söylenebilir. İstanbul hükümeti tarafından 1919 Mart ayında yapılan resmi açıklamada ölü sayısı 800 bin olarak verildiğine bakılırsa bazı yazarların 1.2 milyon ölü tahmininin kabul edilebilirliği artıyor. Anılarında 6 yıl süreyle Suriye'de görev yaptığını, sonunda bu görevinden istifa ettiğini söyleyen Hüseyin Kazım, sadece Lübnan'da hükümetin suikastine kurban giden zavallıların adedinin 200 bin olduğunu aktarır. Dipnot Hüseyin Kazım Kadri Türkiye'nin Çöküşü İstanbul 1992 sayfa 205'ten aktaran T. Akçam adı geçen eser sayfa 305-306. Elbette sayının şu veya bu olması çok önemlidir ama ondan daha da önemlisi yaşanan insanlık dramının mahiyeti ve dolayısıyla da bir insanlık suçunun işlenmiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan milli mücadele dönemi sonuna varan süreçte Anadolu Rumları da katliam sürgün yoluyla Anadolu'dan sökülüp atılacak, Asuri Keldani pürüzü ortadan kaldırılacak, böylece İttihatçıların Anadolu'yu Türkleştirme planı başarıyla sonuçlanacaktır. Araplardan Türkleştirilemez sayılarak vazgeçilecek, zaten Araplar çoktan milliyetçi çıkış arayışlarına girmişler, Osmanlı'dan kopmak isterken İngiliz-Fransız nüfuzu altına girmiş bulunuyorlardı. Dolayısıyla İttihatçılar için orada Türkleştirilecek bir Arap ulusu kalmamıştı. Buna karşılık yeni devletin sınırları içinde kalan Kürtlerin 1920'li yıllardan başlayarak Türkleştirilmesi planı sistematik bir şekilde yürüyecektir. Bölüşümden pay alma hayalleriyle Alman emperyalizminin safında savaşa katılan İttihatçılar imparatorluğu çökertmişlerdi ama Anadolu'yu da büyük ölçüde yabancı unsurlardan temizlemişlerdi. Bundan sonraki iş sorunun diplomatik veçesini halletmeye kalıyordu. İmparatorluk çökmüştü ve milli mücadele süreci sonunda vatan kurtulacaktı.